Ayrım 31, sayfa 340. İkinci kattaki evin kapısında da isim yazmıyordu. Harry kapıya vurdu. Kulağını soğuk ahşaba dayadı ve dinledi. Ardından levyenin ucunu kapıyla kasa arasına, kilidin hemen yukarısına yerleştirdi. Grünel Lokka'nın apartmanları zamanında Axel Selva nehrinin kenarındaki fabrikalarda çalışan işçiler için ve haliyle en ucuz malzemeler kullanılarak yapıldığından eve bir saatten kısa süre içinde ikinci kez izinsiz giriş kolay oldu. Harry koridorun karanlığında birkaç saniye dikilip etrafı dinledikten sonra ışığı açtı. Önünde yerde duran ayakkabılığa baktı. Altı çift ayakkabı vardı. Hiçbir de bir erkeğin giyebileceği kadar büyük değildi. Katrin'in o gün giydiği çizmeleri alıp kaldırdı. Tabanları hala ıslaktı. Oturma odasına geçti. Dışarıdan evde bir ziyaretçi olduğu görünmesin diye tavan lambası yerine fenerini yaktı. Fenerin ışığı tahtalar arasında geniş çivilerin olduğu eski çam parkelerin, düz beyaz bir koltuğun, alçak bir kitaplığın ve özel bir Synth Systems hoparlörünün üzerinden geçti. Duvarın içindeki girintide toplanmış, dar bir yatak ve ocakla buzdolabının olduğu küçücük bir mutfak görünüyordu. Evin sade, basit ve düzenli bir havası vardı, kendi evi gibi. Işıkta gözlerini sertçe ona diken bir yüz gördü, sonra bir tane daha ve bir tane daha. Üzerinde oymaların ve boyalı desenlerin olduğu siyah, ahşap maskelerdi bunlar. Saatine baktı, 11'di. Fenerini daha uzaklara tuttu. Odadaki tek masanın üzerinde duvara inelenmiş gazete kupürleri duruyordu. Duvarı neredeyse yerden tavana kadar kaplıyorlardı. Yaklaştı. Her birine göz gezdirirken nabzının bir Geiger sayacı gibi atmaya başladığını hissetti. Bu kupürler cinayet vakaları ile ilgiliydi. Çoğu, yani 10 ya da 12'si öyle eskiydi ki kupürler artık sararmıştı. Yine de Harry hepsini gayet net hatırlıyordu. Çünkü hepsinin ortak bir özelliği vardı. Bunlar onun yürüttüğü soruşturmalardı. Masada bilgisayar ve yazıcının yanında bir dosya yığını vardı. Soruşturma raporları. İçlerinden birini alıp açtı. Onun baktığı davalara değil, Ulriken Dağı'ndaki Layla Asen cinayetine aitti. Bir diğer, Oni Hetland'ın Fielsen'de kaybolması ile ilgili. Üçüncüsü ise Bergen'deki bir polis şiddeti davasından ve Gert Raftuar'a aleyhine yapılmış şikayetlerden bahsediyordu. Harry dosyayı karıştırdı. Raftuar'ın Müller Nielsen'in odasındaki fotoğrafının aynısı burada da vardı. Fotoğrafa bakınca Harry durumun ne kadar aşikar olduğunu gördü. Yazıcının yanında bir deste kağıt vardı. En üsttekine bir şeyler çizilmişti. Kurşun kalemle çabucak ve amatörce karalanmış olsa da ne olduğu apaçıktı. Bir kardan adamdı bu. Suratı akmış, erimiş gibi uzundu. Kömürden gözleri cansızdı. Uzun ve ince çizilmiş havuçtan burnu yeri gösteriyordu. Harry kağıtları karıştırdı. Başka çizimler de vardı. Hepsi kardan adama aitti ve çoğunda sadece yüzü vardı. Maskeler diye düşündü Harry. Ölüm maskeleri. Yüzlerden biri gagalıydı. İki yanına insan kolları, altına kuş ayakları çizilmişti. Bir diğerinin ise domuz burnu ve silindir şapkası vardı. Harry odanın diğer tarafını aramaya başlarken aklına Katrin'in Finoy Adası'nda söyledikleri geldi. Zihnini beklentilerden arındır ve arama. Sadece bak. Tüm dolapların ve çekmecelerin içine bakıp mutfak aletlerini karıştırdı. Katrin'in parfümünün sindiği banyoya gidip temizlik malzemelerini, giysileri, egzotik şampuanları ve garip kremleri didik didik etti. Duşakabinin zemini ıslaktı ve lavaboda rimel lekesi olan bir kulak temizleme çubuğu duruyordu. Banyodan çıktı. Bir an için ne yapacağını bilemedi. Burada değildi işte. Sırtını doğrulttu ve etrafa bakındı. Yanılıyordu. Buradaydı. Sadece onu henüz bulamamıştı. Kitaplıktaki kitapları kontrol etti. Rezervuarın kapağını açtı. Yerde ya da duvarda gevşek bir tahta olup olmadığına baktı. Ve girintideki yatağın döşeğini ters yüz etti. Artık bitmişti. Evin her yerini aramıştı. Belki başaramamıştı ama bir aramanın en büyük ganimetini elde etmişti. Bulunanlar kadar bulunmayanlar da önemliydi. Ve neyi bulamadığını artık biliyordu. Saatine göz attı. Artık dağıttıklarını toplamaya başlaması gerekiyordu. Üzerine resim çizilmiş kağıtları düzeltirken yazıcıya hiç bakmadığını fark etti. Tepsiyi çekip çıkardı. En üstteki kağıt sarıydı ve normal yazıcı kağıdından daha kalındı. Kağıdı eline aldı. Baharata yatılmış ya da tütsülenmiş gibi kendine has bir kokusu vardı. Masa lambasını açıp kağıdı ışığa tuttu ve bir işaret aradı. Buldu da. Sağ alt köşede ince kağıt lifleri arasında sadece ışığa tutulunca görülen bir tür filigran vardı. Harry boynundaki damarların genişlediğini, kanının birden hızlandığını, beyninin daha fazla oksijen için çırpındığını hissetti. Harry bilgisayarı açtı. İşletim sistemi ve başlangıç programları açılırken geçen sonsuz zaman diliminde saatine tekrar baktı ve seslere kulak kesildi. Doğruca arama kısmına gidip tek bir kelime yazdı. Fare ile ara düğmesine tıkladı. Ekranda onu oyalama gayretiyle oradan oraya zıplayıp sessizce havlayan neşeli bir köpek belirdi. Harry belgeler taranırken yanıp sönen metni izledi. Ardından gözleri aramanızla eşleşen hiçbir öğe bulunamadı. Yazan başlığa kaydı. Arattığı kelimenin yazılışını kontrol etti. Tuvumba. Gözlerini kapadı. Bilgisayarın sevecen bir kedi gibi gurulduyarak çalışmasını dinledi. Biraz sonra ses kesildi. Harry gözlerini açtı. Aramanızla eşleşen bir öğe bulundu yazıyordu. İmleci Word simgesinin üstüne getirdi. Dikdörtgen sarı bir kutu açıldı. Değiştirme tarihi 9 Eylül. Fareye çift tıklarken parmağı titredi. Kısa yazının beyaz arka planı tüm odayı aydınlattı. En ufak bir şüphe yoktu. Kelimeler kardan adamdan gelen mektuplarındakilerin birebir aynıydı. Bölüm 25, 20. gün, zaman sınırı. Arvestop'un yattığı yatak Osaka'daki Misuku fabrikasında müşteri isteğine uygun olarak üretilip dikilmiş ve Tamil Nadu eyaletinin yasaları bu tür derinin doğrudan ihracatına izin vermediği için Hindistan'ın Madras şehrindeki bir tabakhaneye montajı hazır bir şekilde sevk edilmişti. Siparişten teslimata kadar 6 ay geçmişti ama Arvestop'un beklediğine değmişti. Vücuduna bir geisha gibi mükemmel uyuyor, gerektiğinde ona destek oluyor, aklına gelen her seviye ve yön için kolaylıkla ayarlanabiliyordu. Arvestop, tavan pervanesinin tik ağacından yapılmış kanatlarının yavaşça dönüşünü izliyordu. Kadın asansörle yukarı çıkıyordu. Arve, diyafonda onu yatak odasında beklediğini ve kapıyı aralık bıraktığını söylemişti. Baksarının serin ipek kumaşı alkolden ısınmış bedenini örtüyordu. Dairenin her odasına gizlenmiş kompakt hoparlörlere sahip Bose marka ses sisteminden Cafe Del Mar CD'sinin müziği duyuluyordu. Oturma odasının parke zemininde kadının topuklu ayakkabılarının tıkırtısını duydu. Yavaş ancak güçlü adımlar. Bu ses bile sertleşmesine yetti. Keşke kadın kendisinin neyin beklediğini bilseydi. Eleği yatağın altını yokladı ve parmakları aradığı şeyi buldu. Fiyordun üzerindeki ayın ışığında kadının belli belirsiz bir gülümsemeyle ona bakan silüeti nihayet odanın kapısında belirdi. Siyah renkli uzun deri paltosunun kemerini çözdü ve palto omuzlarından yere düştü. Arvestop'un nefesi kesildi ama içinde hala elbisesi vardı. Ardından yatağın üzerine çıktı ve ona lastiğe benzer bir şey uzattı. Bir maskeydi bu. Pembe bir hayvan maskesi. Tak bunu dedi iş konuşur gibi duygusuz bir sesle. Vay vay vay dedi Arvestop. Domuz maskesi demek. Dediğimi yap. Gözlerinde yine o tuhaf sarı parıltı göründü. Maui madam. Tabii ki hanımefendi. Arvestop söyleneni yaptı. Maske tüm suratını kaplamıştı. Bulaşık eldiveni gibi kokuyordu. Ve küçük göz deliklerinden yalnızca kadını görebiliyordu. Ben de senden şunu istiyorum diyerek söze başladı. Kendi sesi kulağına bastırılmış ve yabancı geldi. Ama sol gözüne batan şeyin acısını duyunca konuşması yarım kaldı. Kes sesini diye bağırdı kadın. Arvestop kadının ona vurduğunu geç anladı. Oyunu bozmaması gerektiğini biliyordu fakat kendine zor hakim oluyordu. Yaptıkları şey komikti. Pembe bir maske, domuz kulakları, domuz burnu ve çıkıntılı dişleriyle yapış yapış lastik bir maske vardı yüzünde. Dayanamayıp güldü. Sonraki darbeyi şok edici bir güçle karnına yedi ve iki büklüm bir halde inleyerek sırt üstü yatağa devrildi. Gözleri kararına dek nefes alıp almadığından emin olamadı. Başını sımsıkı saran maskenin içinde çaresizce nefes almaya çalışırken kollarının geriye büküldüğünü hissetti. Nihayet beynine biraz olsun oksijen gittiğinde acı başladı ve de öfke. Bu da neydi şimdi? Ne saçmalıyordu bu kadın? Onu yakalamak için yattığı yerde kıvrandı ama ellerini oynatamıyordu. Elleri arkadan sıkıca bağlanmıştı. Debelenince bileklerinde keskin bir şey hissetti. Kelepçe miydi bu? Sapık fahişe diye geçirdi aklından. Kadın onu kaldırıp oturttu. Bunun ne olduğunu görüyor musun? Diye fısıldadığını duydu Arvestop. Maskesi yana kaydığı için hiçbir şey göremiyordu. Görmeme gerek yok dedi. Kokusundan vajinal olduğunu anlıyorum. Darbeyi bu defa şakağın üzerineydi. Kafasında bir CD atılıyormuş gibi oldu. Kulakları yeniden açıldığında hala yatakta oturuyordu. Maskenin içinde bir şeyin yanağından aşağı sarktığını fark etti. Neyle vuruyorsun be diye bağırdı. Yüzümü kanattın manyak kadın. Bununla. Arvestop bir şeyin burnuna ve ağzına sertçe bastırıldığını hissetti. Kokla dedi kadın. Güzel mi? Çelik ve tabanca yağı. Smith ve Wesson. Kokusu başka hiçbir şeye benzemiyor değil mi? Barut kokusu daha da güzeldir. Daha önce hiç koklamadıysan bekle. Sadece sert bir oyun diye düşündü Arvestop. Sadece bir rol yapma oyunu. Ama kadının sesinde ve yaşadıkları bu anda tuhaf bir şey vardı. Onu bütün bunlara başka bir gözle bakmaya zorlayan bir tuhaflık. Ve seneler sonra, hatta o hissi ilk seferinde hatırlayamadığı için zihninde çocukluğuna kadar gitmesini gerektirecek kadar uzun bir zaman sonra, Arvestop bir gerçeği fark etti. Korkuyordu. Björnholm titreyen bir sesle motoru çalıştırmama konusunda emin misin dedi. deri ceketine daha da sıkı sarılarak. Amazon ilk çıktığında harika kalorifer ünlenmişti. Harry başını iki yana sallayıp saatine baktı. 1:30 olmuştu. Bir saatten uzun süredir Bjornholm'un Katrin'in apartmanının önüne çektiği arabasında oturuyorlardı. Gece mavi gri bir renge dönmüş, caddeler boşalmıştı. Aslında orijinal rengi Kaliforniya beyazı, diyerek devam etti Bjornholm. Volvo'nun 42 numaralı rengi. Önceki sahibi siyaha boyatmış. Artık klasik araba sınıfına giriyor. Yol vergisi yılda sadece 365 kron. Gün başına 1 kron. Bjorn Hornhelli'nin itiraz eden bakışlarını görünce durdu ve katlanabileceği tek yeni müzik olan David Rawlings ve Gillian Welch'i açtı. Albümü bir CD'den kasete çekmişti. Bunun nedeni yalnızca arabaya yeni aldığı kaset çalar değil, CD'nin asla kasetin o kendine has sıcak kalitesine ulaşmadığına inanan bir avuç inatçı müzik tutkunundan biri olmasındandı. Bjornholm çok konuştuğunu biliyordu çünkü gergindi. Harry, Katrin'in bazı soruşturmalardan alınması gerektiği dışında bir şey söylememişti. Bjornholm'un sonraki haftalarda gündelik işlerinin aksamaması için ayrıntıları bilmemesi daha iyiydi. Holm barışçıl, geniş ve zeki bir insan olduğundan hiçbir itirazda bulunmamıştı. Ama bu, durumun hoşuna gittiği anlamına gelmiyordu elbette. O da saatine göz attı. Belki de bir adamın evine filan gitmiştir. Harry neden böyle düşündüğünü sordu. Sonuçta bekar biri, öyle dememiş miydin? Artık bekar kadınlar da bekar erkeklerin yaptığını yapıyor. Ne gibi mesela? 4 adım. Dışarı çık, sürüyü gözle, en zayıf avı gözüne kestir ve saldır. İlle de 4 adım mı lazım? İlk üçü lazım, dedi Bjornholm aynayı ayarlayıp kızıl saçlarını düzeltirken. Bu şehir gösterip vermeyenlerle dolu. Bir an saçları için yağ kullanmayı aklından geçirdi. Ama çok iddialı bir tercih olurdu. Öte yandan belki de ihtiyacı olan buydu. Bir şey yapacaksa tam yapmak. Siktir diye parladı Harry birden. Siktir siktir. Ha? Islak duşakabin, parfüm, rimel, haklısın. Harry cep telefonunu çıkardı. Hışımla tuşlara bastı ve aradığı kişi saniyesinde cevap verdi. Gerda Nelwick mi? Ben Harry Hall. Hala testlerle mi uğraşıyorsunuz? Anladım. Hiç çıkan sonuç var mı? Harry 2 kez hımlayıp 3 kez tamam derken Bjornholm onu izledi. Teşekkürler dedi Harry. Bir de şeyi soracaktım. Bu akşam bir başka polis sizi aynı sebeple aradı mı? Efendim? Anladım. Evet, testler biter bitmez arayın lütfen. Harry telefonu kapattı. Artık arabayı çalıştırabilirsin dedi. Bjornholm kontaktaki anahtarı çevirdi. Durum nedir? Plaza Oteli'ne gidiyoruz. Katrin Bratt da bu akşam babalık testlerini sormak için adli tıbbı aramış. Bu akşam mı? Bjornholm gaza bastı ve sağa dönerek Skous Meydanı'na doğru sürdü. Önce babayı %95 ihtimalle belirlemek için ön testler yapıyorlarmış. Sonra kesinliği %99,9'a yükseltmeye çalışıyorlarmış. Yani Ottersen ikizlerinin ve Jonas Becker'in babası %95 arvesi döpmüş. Yok artık. Bence Katrin bu cumartesi gecesi için senin taktiği izliyor. Seçtiği av da arvesi döp. Arabanın elden geçirilmiş motoru gecenin sessizliğinde Grüner Lokka caddelerini yararak geçerken Harry vaka odasını aradı ve destek istedi. Akersel ve AVE'yi geçip Storgata'nın tramvay randevunda patinaj çekerken klima sahiden de üzerlerine cehennem gibi sıcak hava üflüyordu. Verdensgang'da bir gazete muhabiri olan Odin Naken, Plaza Oteli'nin dışındaki kaldırımdaki dondurucu soğukta dikilirken dünyaya, insanlara, en çok da işine küfrediyordu. Tahminine göre son konuklar da liberalin kutlama gecesinden çıkmaya başlamıştı. Ve bu son çıkanlar illaki işlerinde en ilginçleri, ertesi günün manşetlerini süsleyecek olan konuklar olurdu. Ancak sürenin sonuna geliyordu. 5 dakika içinde buradan ayrılması şarttı. Birkaç yüz metre uzakta Akerskat'taki ofisine gidip yazmaya başlayacaktı. Artık bir yetişkin olduğunu, partilerin kapısında ergen gibi dikilmekten, burnunu cama yaslayıp içerisini dikizlemekten, birilerinin dışarı çıkıp da ona kimin kimle dans ettiğini, kimin kime içki ısmarladığını, kimin kiminle kırıştırdığını anlatmasını ummaktan bıktığını yazacak ve yazı işlerini müdürüne gönderecekti. O gece istifasını vereceğini yazacaktı. Bir iki inanılması güç söylenti ortalıkta dolaşıyordu ulaşmasına ama onları haber yapamazlardı elbette. Görünmeyen bir sınırı, yazılmamış kuralları vardı bu dünyanın. En azından onun kuşağındakiler gazetecilerin uyması gereken kurallar. Bu işin gereklilikleri. Odin Naken bir durum değerlendirmesi yaptı. Dışarıda soğuğa dayanabilen sadece 2 muhabir ve 2 gazeteci kalmıştı. Belki de kendi gazetesi gibi onlar da magazin haberleri için aynı sıkışık süreye sahiplerdi. Derken bir Volvo Amazon son süratle üzerlerine doğru geldi ve acı bir fren sesiyle kaldırım kenarına çıkıp durdu. Arabanın ön yolcu koltuğundan telaşlı bir adam indi. Odin Naken onu görür görmez tanıdı. Hemen eliyle fotoğrafçıyı çağırdı ve ikisi birlikte polis memurunun arkasından kapıya doğru koşturdu. Naken, dedektife yetişince nefes nefese Harry Hall dedi. Burada ne yapıyorsunuz? Gözleri kızarmış polis yüzünü ona çevirdi. Partiye gidiyorum Laken. Nerede? Birinci katta. Sonya Henny salonunda ama korkarım az önce bitti. Arve Stöp'ü gördün mü? Bay Stöp erken çıktı. Onunla bir işiniz mi vardı? Hayır, tek başına mıydı? Görünüşe göre öyleydi. Dedektif birden durup muhabire döndü. Ne demek istiyorsun? O dinlerken başını eğdi. Konunun ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu ama ortada bir şeyler döndüğünden adı gibi emindi. İçeride epey seksi bir hanımla görüştüğüne dair kulağımıza bir söylenti geldi. Bir an evvel yatağa atılmayı bekleyen türden. Maalesef haberini yapamıyoruz. Diye gürledi dedektif. Bu tarife uyan bir kadın stöpten 20 dakika sonra çıktı. Taksiye binip gitti. Hall indiği arabaya binmek için döndü. Odin Harry'nin peşine takıldı. Hayret, kadın nasıl oldu da takip etmedin Naken? Odin Naken bu alaycı soruyu durmazdan geldi. Çok daha kötülerini duymuştu. Bu hiçbir şeydi. Çünkü ünlü değildi Bay Hall. Bir ünlünün ünsüzü becermesi haber değeri taşımaz da diyebiliriz. Kadın konuşmaya karar vermedikçe tabii. Zaten gideri çok oldu. Peki nasıl biriydi? Zayıf, siyah saçlı, güzel. Üzerinde ne vardı? Uzun siyah bir deri ceket. Sağ ol. Hall Amazon'a atladı. Hey diye bağırdı Naken. Benim bu konuşmadan çıkarım ne olacak? Güzel bir uyku dedi Harry. Şehrimizin daha güvenli bir yer olmasına yardım ettiğini bileceksin. Yüzünü asan Odin Naken, ralli şeritli hurdası çıkmış arabasının boğuk kahkahalara benzer bir gürültüyle uzaklaşmasını izledi. Gitme vakti gelmişti. İstifasını verme vakti. Ergenlik buraya kadardı. Ayrım sonu sayfa 350. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Aker Selva. AKERSELVA. Lean Systems. LINNSYSTEMS. Ulriken. ULRIKEN. Layla Asen. LAILAAASEN. Oni Hetland. ONNYHETLAND. Fielsiden. FJELLSIDEN. Word. WORD. Osaka. OSAKA. Misuku. MISUKU. Tamil Nadu. TAMILNADU. Madras. MADRAS. Boxer. BOXER. Cafe del Mar. CAFEDELMAR. Maui Madam. MAISOUI. MADAME. Amazon. AMAZON. Kron. KRON. David Rawlings. DAVIDRAWLINGS. Gillian Welch. GILLIANWELJH. Verdens Gang. VERDENSGANG. Odin Naken. ODINNAKKEN.